Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün eski İstanbul sokaklarına gideceğiz birlikte. O sokaklarda insanlarla beraber koşuşturmaya şahit olan, onların arkasından koşan, onların kapısında yaşayan köpeklerden, sokak köpeklerinden konuşacağız. Bir kere şunu soralım. İstanbul'da köpeğin yeri neresidir? Şimdi mesela bakıyoruz, insanlar kucağında taşıyor. Evine alıyor, bahçesine alıyor. Onunla yaşıyor. O öldüğü zaman kendi hayatından büyük bir parça kaybediyor. Bu belki şu andaki insanın, bu tırnak içinde modern insanın yalnızlığından kaynaklanıyor. Bilmiyorum nasıl açıklanır ama eskiden yeri neresiydi, bir konuşalım.
Şimdi Osmanlı cemiyet hayatını inşa eden Türk İslam kültüründe köpeğin yeri ev değil. Çünkü gerek İslam kültüründe, eski Türk kültüründe köpek ve domuz sevilmeyen iki hayvandır. Hatta isimleri bile anılmaz. Biliyorsunuz eskiden bazı hoşlanılmayan isimlerin anılmaması adetti. Yani hoşlanılmazdı ismini anmaktan. Sanki onun ismini anıldığı zaman bir uğursuzluk geleceğine inanılırdı. Bu bir insan olabilir, bir nesne olabilir. Hatta şimdi mesela cinlerden bahsederken üç harfliler diyorlar ya, aynı onun gibi. Köpek için dışarıdaki. Köpek domuz için dağdaki tabiri kullanılırdı. Anlardı insanlar. Yani dışarıdaki demek köpekten bahsediyor. İslam kültüründe de köpek sadece davar köpeği, yani sürüleri korumak için, av köpeği, avlanmak için ve bekçi köpeği olarak beslenmesine izin verilmiş. Eve sokulmasına, hele hele süs köpeği olarak beslenmesine müsaade edilmemiştir.
Sorularım var şimdi. Eski Türk kültürüne dönelim. Şimdi baktığınızda öyle hikaye ediliyor ki kurt, köpek. Sanki biz nereye gidersek o da bizimle beraber gelmiş. Biz savaşırken bizimle savaşmış. Bizi korumuş, yanımızda olmuş. Bazen yemeğimizi paylaşmışız. Filmler öyle gösteriyor. Peki gerçek Türk kültüründe köpeğin yeri, yani köpekten bu kadar mı hoşlanılmıyor?
Hayır, şöyle. Şimdi köpek insanlık tarihi kadar eski bir hayvan. Hatta bütün dünyada köpek insanların koruyucusu olarak kabul edilir. Koruyuculuğun sembolüdür. Yani eski Yunan mitolojisinde bile budur. Köpeğin yeri budur. Hatta köpeklerin hayatı o kadar sempatiyle karşılanmış ki eski Yunan'da kinizm diye, yani köpeksiler diye bir felsefe ekolü meydana gelmiş. Yani köpek yaşantısını idealize eden bir yaşantı meydana gelmiş. Fakat göçebe kültürde köpeksiz olmaz. Biraz evvel söylediğim gibi sürünüz ve avınız en başta. Hadi bekçi bir tarafa. Ama sürü ve av için mutlaka köpek besliyorsunuz. Hatta eski Türklerde köpek diye isim vardır. En meşhuru Saadettin Köpek, Selçuklu veziri. Eski Türkler, sadece eski Türkler değil, antik cemiyetlerde, bilhassa Şark'ta çocuklarına vahşi hayvan ismini koymak, bu Araplarda da var, İranlarda da var, Türklerde de var, adettir. Düşmanlarını korkutmak için. Yani köpek ismi konur, bu yadırganmaz.
İsim olarak,
evet, köpek ismi konur. Saadettin Köpek, adamın adı Köpek.
Yani iki ismi var, bir tanesi köpek. Peki o zaman gerçekten hani karşı tarafı korkutmak için mi konmuş, yoksa başka
bir anlamda? Sonradan adet olmuş. Ama yani Araplarda da mesela, hatta
sevmediği bir hayvanın adını niye çocuğuna koymuş?
İşte düşman bir araba sormuşlar, demişler ki siz niçin çocuklarınıza köpek balığı, Kureyş köpek balığı demektir. Köpek balığı, arslan, kaplan, tilki, yılan gibi böyle isimler koyuyorsunuz. Kölelerinize de bereket, güzellik, bilmem yeşilli böyle isim koyuyorsunuz. Demiş ki biz kölelerimizi kendimiz için isimlendiriyoruz. Çocuklarımız ise düşmanlarımız için. Yani o düşman, yani ismin bir tesiri vardır biliyorsunuz. Karşı tarafta bir heybet hasıl eder. Onun için bu eski bir adettir. Ama bu köpeğin rağbet gördüğü manasına gelmez. Kurt meselesine gelince, Türkler ve kurt kültü çok münakaşalı bir mevzudur. Yani Türklerin bir bozkurttan türediği, bu doğru değildir. Bu bir Moğol efsanesidir. Yani kurt Moğolların totemidir. Onların kültüründe yeri var. Ama ilk zamanlarda Moğol Türk araştırmaları birbirine karıştığı için, yani Türkler Moğol, Moğollar Türk zannedildiği için ve çok da yakın yaşadıkları için, bir dağın bir tarafında Moğollar, bir tarafında Türkler yaşıyordu malumuz. Aynı ırktan olmadıkları halde Türklerin de kültüründe kurtun, bozkurtun rol oynadığı zannedilmiş. Doğru değildir.
Ama kitabelerde de geçiyor.
Geçiyor ama işte Moğol kültürü. Çünkü Türk imparatorlarının tebasında Moğollar var. Ve dediğim gibi muazzam bir Moğol tesiri var. Moğol kızlar alınmış. Mesela Açina, Moğolca dişi kurt demektir. Asena, Açina. Moğolca da Türkçe değildir. Kaldı ki Türkler kültür itibariyle Moğollardan şöyle farklıdırlar. Türkler koyun beslerler. Hatta proto Türklerden olduğu kuvvetle muhtemel olan Hunların ismi bile, Hun ismi bile koyundan geliyor. E koyunun düşmanı kurttur. Yani hiçbir zaman Türk kültüründe kurtun müstesna bir yeri olması düşünülemez. Diyelim ki var. O takdirde işte biraz evvel söylediğim gibi totem olarak var. Korkulan, istenmeyen,
bayrakta da var galiba,
beğenilmeyen şeye totem yapıyorsunuz ki size düşman olmasın. Hmm. Bu da bir eski ilk çağ inanışıdır. Sonradan bir ara işte Türk milliyetçiliğinin sembolü bozkurt oldu. Hmm. Bozkurtlar bayraklara koyalım dediler. Hatta Türkiye'nin arması
eski
olarak
Türk bayraklarından birinde de var değil mi Türk?
Hiçbirisi doğru değil eski Türk bayraklarının. Sadece Göktürk bayrağı doğru. Çünkü onun dışındakiler tamamen hayal olarak çizilmiştir. Yani Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 Türk devleti, bunların bir kısmı Türk devleti değil. Karahataylar mesela. Ama bir sürü Türk devleti var, Akkoyunlar gibi. Bu listede yok. O ayrı bir mesele. Oradaki bayrakların da hiçbirisi doğru değil. Onlar sonradan birer bayrak çizin de koyalım demişler.
Kim demiş bunu? Ne kadar
eskiye gidiyor? Cumhurbaşkanlığı o zaman karar vermiş. Force'da 16 tane yıldız var. Bu 1930'larda tespit edildi. Bayrağı biliyorsunuz 6 tane yıldız kondu. Cumhurbaşkanlığı Force. Yani Türkler 16 tane tarihte devlet kurmuştu. Sanki marifetmiş gibi devlet kurmak. Çünkü devlet kurmak aynı zamanda yıkmak manasına da
gelir. Ama yeniden kurabilmek de bir başarı.
Yeniden kurmak da marifet ama bunlar bir kere Türk devletleri değil. Birbirlerini yiyen devletler. Mühim değil orası. Yani bu bir kültür olarak kabul edilebilir. Ama 16 değil. Bununla alakalı çok ilmi yazılar yazıldı. Yani 16 Türk devleti diye bir devlet yok. Bu tespit edilenlerin bir kısmı Türk devleti değil. Bu da tabii ne kadar bizim kendi tarihimize, ne kadar çala kalem yaklaştığımızı, Türk kültüründen ne kadar uzak olduğumuzu, Türk araştırmalarına ne kadar sati baktığımızı, bu işi nasıl gündelik politikada kullandığımızı gösteriyor.
İslamiyet öncesi Türk tarihine de çok fazla önem verilmiyor. Yani tabii ki İslamiyet'le Türklerin şereflenmesi çok büyük bir kırılma noktası tarihimiz için. Ama ondan önce de bir tarihimiz var.
Bir dakika, bu ondan öncesini öğrenmeye mani değil. Nitekim Araplar da Müslüman olduktan sonra Müslüman olmadan önceki tarihlerini ihmal etmiş değiller. Fakat buradaki ihmal Müslümanlarda değil, yani Türk milliyetçilerindedir. Türk milliyetçileri İslamiyet'e önceki Türk tarihini birer sembol, birer efsane olarak görmüşler. Kafa yormamışlar. Yani İslamiyet'e önce Türkler nasıl yaşarlardı? Hı hı. Nasıl medeniyet kurdular?
Biz daha çok merak edip soruyoruz
insanlığa,
galiba değil mi?
İnsanlığa ne kadar faydaları oldu? Bunlar üzerinde hiç durmamışlar. Sadece birkaç tane efsanevi şahsiyet tespit etmişler. Asker, güç sembolü. Bunların bir tanesi Cengiz, Moğol'dur. Evet Türkçe biliyordu, anası Türk'tü ama Moğol'dur yani. Cengiz'in hiç kimse Türk olduğunu söyleyemez. Bunu seçmişler. Atilla gibi kahraman ama insanlık tarihine hiç de katkıda bulunmamış bir adamı seçmişler. Halbuki muazzam bir Türk tarihinden bahsediyor. Belki bu Türk tarihi bir Çin medeniyeti kadar parlak yüksek bir medeniyetin ama insanlık tarihine katkıda bulunmuşlar. Bunların üzerinde hiç durulmamış. Hiç. Ama bakın dediğim gibi bunun suçu Müslüman olduktan sonraki Türkler değil. Çünkü Türkler Müslüman olduktan sonra Müslüman olmadan önceki kültürleri hakkında malumatları zaten çok azdı. Bu araştırmalar 1920'lerden sonra başladı. Macarlar sayesinde.
Bayağı da kürsü. Evet. En büyük kürsü.
Macarlar dediler ki biz Avrupalı değiliz. Asyalıyız. Bize en yakın kim? Finlerle Türkler. Tuttular, Orta Asya'daki köklerini araştırdılar. Bunu araştırırken tabii dolaylı olarak eski Türklerle Macarların tarihi paralel gider. Macarlar Türk değil ama Türklere akrabadır. Ve Türklük araştırmalarını Macarlar başlattı. Ve Macarların evet bazı yanlış tespitleri falan da oldu ama Türklük hususundaki araştırmaları bugün aşılmış değil Türkler tarafından maalesef. Tabii bunu Ruslar devam ettirdi düşünün.
Çok yakın zamanda bir çalıştay vardı bununla ilgili. Orada da mesela insanlar bilimsel eser ortaya koymak yerine olanlar üzerinden tartışmayı
tercih ediyor. Evet öyle oldu. Ama bunu da anlıyoruz. Elde veri az. Veri az ama bunları karşılaştırmak, kıyıda köşede kalmış verileri toplayıp da ortaya gerçek, doğru, ayağı yere basan bir İslamiyet'ten önceki Türk kültür tarihi. Kültür tarihinden bahsediyorum. Yani siyasi tarih az çok biliniyor.
Bakın şu anda mesela hepimizin sembol olarak bildiği kurdun.
Evet.
Aslında kültürümüze.
Bununla alakalı kitaplar var. Yani kurdun Türk şeyi olmadığı, Türk sembolü olmadığı, Türk totemi olmadığı. Ancak Türklerden Moğollarla beraber yaşayan bazı bir de karşılıklı iç içe girmelik var öteden beri. İslamiyet'ten önce Moğollarla Türkler beraber yaşamışlar. Pek çok Moğol kabilesi Türklerin içinde yaşamışlar. Pek çok Türk kabilesi Moğolların içinde yaşamışlar. Bilhassa Tanrı Dağları'ndan yayılmaya başladıktan sonra. Müslüman olduktan sonra zaten Türklerle Moğollar gene iç içe. İlhanları düşünün. Selçuklular, İlhanlar bir aradalar. Hep bir aradalar. Hele İlhanlar Müslüman olduktan sonra bu birliktelik tamamen iç içe olmuş yani. Onun için bu kültür biraz insanları aldatıyor. Ama dediğim gibi köpek eski Türklerde en azından evin içine sokulmamış.
Evet.
Domuz da öyle mesela. Domuz Yahudilikte ve İslamiyet'te kötüdür ama Türkler de domuz beslememişler ve yememişler. Bunu mesela herkes Türklerin Müslüman olmasına bir amil olarak söylüyor. Hmm,
yani aslında Türkler Müslüman olmadan önce de
evet, domuzdan domuz uzak eti dururlardı. Yememişler. Uzak dururlardı ve domuz bir hakaret olarak kullanılırdı eski Türklerde. Ha 12 takvimli Türk yılında domuz yılı var, köpek yılı var ama bu Çinlilerden gelme bir takvimdir. Hmm. Yani Türklerin orijinal takvimi değildir. Müslümanlıktan sonra da bu devam etmiştir. Yani Müslümanlıkta da köpek evde beslenmez. Yani evde köpek besleyenin sevaplarından her gün bir kırat eksilir diyor Hazreti Peygamber.
Neden köpeği evden uzak tutmuşlar?
Bilemiyorum.
Mesela kedi mesela baktığınızda daha nankör. O kadar sevgi göstermenize rağmen, sevgisini göstermeyen bir hayvan olmasına rağmen. Mesela köpeği sevseniz size bir karşılık verir. Kedi canı isterse karşılık verir.
Bunun da cevabını şöyle vermişler. İki türlü cevabı var bunun. Bir tanesi akli, bir tanesi daha işari, batıni. Şimdi 30'lu 40'lı yıllarda radyo programlarından birinde, ben radyo programı dinlemedim o zaman, yetişmedim ama dökümü elimdedir. Bolüve dinleyen müderris vardı. Tecrid-i Sarihi şerh etti. Şimdi ismini unuttum. Buhari şarihidir. Yani Cumhuriyet devrinde de yaşamıştır. Bu zatın bir konferansı var köpek hakkında. Köpek ve kuduz hakkında. Yani köpeklerin sari hastalıkları çok daha yaydığı, köpeklerin ne kadar yani fenli
hijyen açısından evet, eve sokulmaması gerektiğini söylüyor.
Manevi olarak gelinirse şimdi insanlara sorsanız köpek mi? Ha, Kamil Miras müderrisin adı bu. Köpek mi, kedi mi? Herkes diyecek ki köpek sadık, kedi nankör. Ama İslam arifleri, arifler diyorum bunu yani biraz daha tasavvuf büyükleri öyle dememişler. Demişler ki kedi nankör değildir, kedi mütevekkildir. Rızkı Allah'tan bekler ve rızık için efendisine yaltaklanmaz. Ama köpek yaltaklanmanın, dal kavukluğun sembolüdür. Efendisi kim o? Muvini zalimin köpektir diyor Namık Kemal. Yani zalime de yardımcı köpektir, sadık çünkü ona. Hı-hı. Yani köpektir, zevk alan,
erbabı denaat hizmetler. Sadece ona...
Öldür de öldürür, ısır da ısırır. Yani köpek, evet sahibine sadakat ama aynı zamanda da sahibi eğer zalimse, zalime hizmetin sembolüdür. Kedinin böyle bir şeysi yok. İkincisi tabii kedinin daha temiz olması. Hatta düşünün, kedinin idrarı, eti yenmez hayvanların idrarları necistir İslamiyet'te. Yani necis şu demek, onunla namaz kılınmaz, o elbiseyle namaz kılınmaz ve o yerde namaz kılınmaz demek. Eti yenen hayvanların da necasetleri hafif necasettir. Yani bazılarının hafif, bazılarının ağır necaset. Mesela koyununki ağır necaset ama kuşlarınki hafif necasettir. Kedinin idrarı elbisede temizdir. Çünkü insanın devamlı yanında dolaşır, elbisesine kucağına oturur. Yani ondan kaçılmak mümkün değildir. Ama köpeğin salyası bile necis. Ve hatta bazı Müslüman mezheplerinde, mesela Şafii mezhebinde bir kere yıkamayla temizlenmez. 7 kere yıkanması lazım köpeğin salyasının ve bir tanesinin de topraklı su olması lazım. Hatta eskiden çok ağır bir hakaretti Şafi köpeği. Yani Şafilere göre köpek. Hmm. Yani öyle bir köpeksin ki senin salyan 7 kere de anca yıkanır manasına. Kelbi akur eskiden çok kullanılırdı. Kuduz köpek. Hmm. Kelbi akur. Kelp Arapça köpek demektir. Sek Farsça köpek demektir. Barak da köpek demektir. Barak Hüseyin Obama, Hüseyin'in köpeği. Yani babası ona Barack Hüseyin ismini koymuş. Obama vardı ya Amerikan başkanı.
Burak
Müslüman
diye
ya.
Tercüme.
Burak değil, Burak apayrı bir. Burak Arapça, evet. Şimşek demektir. Bu Barack köpek demektir. Barack Hüseyin, Hüseyin'in köpeği demektir. Barack ismi var.
Peki böyle bir
hatta,
isim...
Hatta Sarı Saltuk'un oğlu vardır. Neydi adamın adı? Şeyh o da. Onun ismi Barack Suvar'dır. Köpeğin üzerinde görülmüş, köpeğe bindiği görülmüş, yani köpekler taşırmış onu. Onun için Barak Suvar derler, barağa binen, köpeğe binen diye. Yani kültürümüzde köpeğe böyle bir mesafe var ama bu tabii köpeğe merhamete mani değil. Hazreti Peygamber bir kadının, çok dindar bir kadının bir kediyi hırsızlık yaptığı için bir odaya hapsettiği ve kedinin orada öldüğü, bu sebeple o çok çok çok çok çok ömrünü ibadetle geçirmiş kadının cehenneme gittiğini anlatırken, öte taraftan çok ahlaksız bir kadının, bir kadın için ahlaksız tabir ne manaya geldiğini anlarsınız. Çok ahlaksız bir kadının bir kuyunun başında susuzluktan helak olmak üzere olan bir köpeği görünce, köpeğin de kovası olmadığını görünce, kendisi kuyuya inip ayakkabısına su doldurup köpeği içirdiği için cennete gittiğini Hazreti Peygamber anlatıyor. Yani bu hayvanlara merhamete manidir. Onun için eski İstanbul'da sokak köpekleri şehrin en imtiyazlı unsurlarıydı. Herkes evin önüne bir taş koyar, taşın içi oyuk, yemekleri oraya döker. Köpekler gelir oradan yerlerdi.
Zaten karnını doyurduktan sonra da içeri girmeye ihtiyaç duymaz.
Edmondo diyor, Amicis diyor ki, arabalar diyor İstanbul'da yola yatmış köpeği görünce yolunu değiştirir diyor. Avrupa'da bunu göremezsiniz diyor.
Kısa bir aradan sonra İstanbul sokaklarında sokak köpeklerinin saltanatını konuşacağız. Profesör Doktor Ekrem Buğra Ekinci ile sohbetimiz devam ediyor. Gelelim İstanbul sokaklarına. Kocaman bahçeli evler.
Evet.
Yani bırakın kapının önünde koyun. İçeri almayın ama bahçenizi alabilirsiniz evet. diyebilir şimdi dinleyicilerimiz. Ama kural olarak İstanbul sokaklarında köpeğin yeri sokaklar. Evet. Kapının önü.
Evet. Tabii bu sokaklarda bunlar ürüyorlar. Bu itibarda gördüğü için şehirlerde ürüyorlar. Köylerden getirip şehirlere azıtırlar köpekleri, bırakırlar. Yani köyde çoğalan köpekleri gizlice geceleyin getirir, şehirlere bırakır. Nasıl şehirde aç kalmaz diye. Hmm. Şehir köpeklerinin zaten itibarı malumdur. Hatta nasipsiz köpek bayramda dağa çıkarmış yani köye gidermiş. Şehirde yazık. Kurban kesiliyor yani her tarafta şeyler var. Tabii şehir şehir köpeklerinin imtiyazı var. İnsanlar bunlara bakıyorlar. Merhametlidir Osmanlılar. Yani köpeklere bakarlar. Köpeği sevmeseler bile. Yani biliyorsunuz köpek korkusu diye bir şey var. Kinofobi diyorlar. Bunu senin elinde olan bir şey değil. Bu köpek besleyenlerin umumunda, hepsinde değil mi? Umumunda bir egoizm vardır. Bir şey yapmaz. Bir şey yapmaz demekle olmuyor. Yani bu insanın elinde olan bir şey değil. Bu korku. Yani herkes diyor ki ben seviyorum, o millet de sevsin. Yani Hazreti Peygamber işaret etmiş ya, ahir zamanda ümmetim çocuk bakmaz, köpek bakar. Şimdi öyle oldu, insanlar köpek bakıyor. Biraz evvel dediğiniz gibi yalnızlıktan, çoluk çocuğundan kazık yemiş, köpekten yemeyeceğini düşünüyor. Ama aslına bakarsanız köpek sevenlerin bir kısmı köpeği bir canlı oyuncak olarak görüyor. Kendini eğlendirecek bir nesne olarak
görüyor. Arkadaş gibi görüyor bence, yalnız yani tamamen yalnızlıktan kaynaklandığını.
Ama kendi
düşünüyorum.
İçin onu oyuncak haline getiriyor, kısırlaştırıyor mesela, tabii hayatından uzaklaştırıyor. Köpek evde yaşayacak bir hayvan değil. Köpek sokak hayvanıdır.
Zaten mesela kediyi hiç evden çıkartmayın. Bir sene, iki sene yaşa. Evden hiç çıkmaz.
Ama kedi bile ev hayvanı değil. Yani dışarı çıkıp girecek kedi. Onun için apartmanlar kedi ve köpek beslemeye müsait değil. Bir insan apartmanda kedi ve köpek besliyorsa o hayvanlar için pek hayır hah olduğu söylenemez. Yani çünkü hayvanları normal yaşaması gereken hayattan uzaklaştırıyorsunuz. Kendi zaruretleriniz veya zevkleriniz için.
Şöyle bizim de kedimiz var. Mesela sokağa çıkmaktan çok hoşlanmıyor ama kafası sürekli pencereden aşağıda. Ya. Sürekli kedilere bakıyor.
Evet.
Arkadaşlarına bakıyor. Yanına gittiği zaman gitmiyor. Onlarla hiçbir iletişim alışmamış çünkü.
Hatta hem alışmamış hem de artık genetik şeyler ona göre olmuş. Yani evde doğan köpek kediler var artık.
Tabii,
yani
tabii.
O önünü yaşamış. Benim bir tanıdığımın kedisi var. Kafeste yaşıyor. Kafesten dışarı çıkıyor, yemini yiyor. Öyle büyümüş anlatamam size.
Hareketsiz.
Hareketsizlikten. Ve biraz belki evin kabahati ama biraz da kedinin mizacı öyle.
Giriyor kendisi.
Yani kendi gidiyor kafesine giriyor. Evet. Dışarıda yaşamıyor. Yani bir şey demiyorlar.
Evin içinde de geziyor.
Kafese giriyor. Şimdi İstanbul köpeklerinin saltanatından herkes bahsediyor. Ama faydalarından da bahsediliyor. İşte çöpleri yerler mesela. Eskiden köpekler için sokağın çöpçüsü denirdi. Bir de mahalleye yabancı geldiği zaman akşamları onları oraya sokmazlardı. Her köpeğin kendi mahallesi vardı. Başka köpekleri oraya sokmazdı. Böyle bir imtiyazları var. Hatta şaşılıyor mesela, bu kadar çok köpek olduğu halde İstanbul'da neden kuduz hastalığı olmamış? Mavrayoni Paşa var. Sultan Abdülhamit devrinin doktorlarının. Onun buna dair bir kitabı var. İstanbul köpeklerinde kuduz niye intişar etmiyor diye. Diyor ki gıdaları az olduğu için mahdut. Yani çöp yiyor, kapıya konanı yiyor. Ve çok geniş bir cinsi serbestlik sokaklarda yaşadıkları için. Bu onlarda bir antidot meydana getiriyor kuduza karşı. Ve kuduz bunların arasında neredeyse yok denecek kadar
benzer,
az.
Benzer şehirlerde de Avrupa'da aynı hayatı yaşadığı halde.
Az ama orada köpek çok az. Yani Avrupa sokaklarında köpek çok az. Çok
hala
az.
Öyle.
Hala öyle. Kedi ve köpek çok az. Fakat bu İstanbul'a mahsus bir şeydir. Başka şehirlerde de kedi köpek bu kadar çok yoktur. Bu İstanbul'a mahsus. Biraz bu görünen itibar, biraz İstanbul'un büyük şehir olmasından kaynaklanıyor. Peki bu köpekler mazlum, masum hayvanlar mı? Pek öyle olmadığı anlaşılıyor. Muallim Naci çocukluğunda bir köpeğin kendisini kovaladığını, canını zor kurtardığını anlatır. Hatta Şefik Efendi vardı. Köpekler kovalamış adamcağızı. Adamcağız onlardan kaçayım diye Halice düşmüş ve boğulmuş.
Oo.
Evet, meşhurdur 1890'lı, 80'li Sultan Abdülhamit devrinin ilk zamanlarında. Avrupalı seyyahlardan İstanbul'u mutlaka köpeklerle tasvir ederler. Bir İngiliz seyyahı var. Albert Richard Smith, o Sultan Mecid zamanında 1849 zannediyorum İstanbul'a gelmiş. Hamama gittim diyor. Hamam dönüşü sokak köpekleri beni kovaladılar, ellerinden zor kurtuldum. Bu işkence hatta diyor, işkence olduğunu söylüyor. Claude Farrer, bunu da Fransız bilirler, 1904 senesinde onun da Türklerin Manevi Gücü diye neşredilmiş hatıraları var. Orada diyor ki, ben diyor sokak köpeklerinin taarruzuna uğradım diyor. Bir sokak köpeği vardı, anne köpek, acımıştım, onu beslemiştim diyor. O beni kurtardı diyor, onları havladı diyor. O beni...
İşte bu hafıza zaten insanları köpeğe yakınlaştırıyor.
Köpeklerde biliyorsun muazzam bir hafıza vardır. Gözleri mesela iyi görmez, hepsi renk körüdür ama inanılmaz bir hissetme şeysi, kabiliyeti var. Hatta biliyorsunuz körler için hususi terbiye edilmiş köpekler var. Körler yüksekten geçebilir mi, geçemez mi, bunu hesaplıyor. Işıkları, yaya geçidini hesaplıyor. Sen Bernard köpekleri var malum, dağlarda mahsur Terreneuve köpekleri var, Fransız Newfoundland, muazzam yüzücüler bunlar. Haberleşmede kullanırlar mesela. Yani böyle muazzam köpekler de var ama bulldoglar da var. Boğa köpekleri İngiltere'de mesela atmaktiyle boğalarla bunları güreştirirlerdi. Köpekler boğayı parçalardı. Ho, bahse falan girerlerdi. Onun için bulldog derler. Boğa köpeği demektir. Yani böyleleri de var. Böyleleri de var. İstanbul'da da böyle yani Claude Farrer'e saldırmışlar. Hatta Jules Verne diye meşhur bir romancı vardır, Fransız romancısı. Onun İnatçı Kahraman Ağa diye bir romanı var. İstanbul'da geçer. Çok enteresan bir romandır. Çok bilinmez o romanı. Keriban Latutu, o da bile hiç İstanbul'a gelmediği halde Jules Verne İstanbul köpeklerinden bahsediyor. İstanbul köpeklerinin...
Bütün seyahatler yazdığı için tabii.
İstanbul köpeklerinin... Anna Rilke adında bir Alman piyanist kadın Türkiye'ye gelmişti. Gene Sultanahmet Devri 1890'larda. O bir gün Eminönü Meydanı'nda diyor, etrafımı dilenciler ve köpekler sardı. Dilencilere para, köpeklere ekmek atarak kurtardım diyor. Demek ki İstanbul'un sokaklarını vazgeçilmez iki unsuru, dilenciler
değişmemiş
ve köpekler. Hiçbir şey değişmemiş.
Seyyahlar çok yazıyorlar ve İstanbul köpeklerinin, şimdi siz tabii böyle etrafını sardı ve korkuttu diyorsunuz ama bazıları da diyor ki o kadar miskindiler ki.
Evet.
Güneş
evet.
Gördükleri yerden asla kalkmazlar.
Mark Twain öyle diyor. Yani çok abartılıyor diyor. Bu sokak köpeklerinin şeysi diyor. Çok abartılıyor diyor. Teveno mesela diyor ki bunları zenginler, İstanbul'un halkı bunlara bakar diyor. Bunlar da diyor İstanbul'un neredeyse diyor imtiyazlı sakinleri olmuştur. Hatta bazı zenginler diyor sokak köpeklerine yemek verilmesi için diyor vasiyette bulundu. Teveno'nun gelişi 17. asırdır. Osmanlı.
Vakıf gibi mi yani?
Vakıf gibi. Evet. Vakıflar gibi sokak köpeklerine şey verilsin diye, yiyecek verilsin diye. Şimdi
bu yiyecek aslında diğer insanlara saldırmasını da
mani oluyor. Tabii mesela
çok olduğu zaman bir şey yapmıyor çünkü.
Mesela eski Türkler kışın dağdaki vahşi hayvanlara et atılmasının vakfını kurmuş. Çünkü dağa götürüp et attığınız zaman şehre inmiyorlar. Yiyecek bir şey bulamadıkları zaman dağda şehre inerler.
Yemeğin kokusuna.
Hatta anlatırlar Mecidiyeköy'e indi. Geçen asırda 40-50 bin kadar köpekten bahsediliyor. Dünyada 500 milyon olduğu söyleniyor köpek cinsini. Malumunuz 10 yıl kadar ömrü var. Birkaç haftadır, 6 hafta zannediyorum hamileliği, birkaç batında köpek doğuruyor. Tabii Avrupa'da modern şehirleşme bizden eskidir. Türklerden daha eskidir. 17. asırdan itibaren, artık 18. asırdan itibaren Avrupa'da köpek meselesi kalmadı. Ve köpek vergisi getirdiler Avrupa'da. Yani İnsanlar köpek beslenir. Vergi hatta Lamartin, o da bir köpek dostudur, tarihçi. Bundan şikayet ediyor ya, bu da olur mu diyor. Yani köpekten de, köpek beslediği için de insan vergi
zaten
verir diyor.
Zaten beslemek bir maliyet. Üstüne bir de vergi ödüyorsunuz.
Böyle böyle böyle böyle ortalık köpeklerden arındı. Şimdi Sultan II. Mahmut biliyorsunuz ıslahçı bir padişah. Şehri Yediçerilerden arındırdığı gibi sokak köpeklerinden de arındırmak istedi. Sokak köpekleri, yani Avrupa'da olduğu gibi sokak köpeklerini topladılar. İstanbul'da bir tekneye doldurdular. Sivriada var, Marmara'nın, oraya götürecekler.
Bu kararı nasıl aldılar?
Şimdi karar mekanizmasının...
Ya bu mesela bunun dini açıdan mesela bir canlıyı bile bile ölüme terk etmek...
Ama şöyle, yani İslamiyet'te zarar veren hayvanı acı çekmeden öldürmek caizdir.
Ama bu acı çekmeden öldürmek değil ki.
Değil ama işte o zaman şimdiki gibi bununla uğraşmak da kolay.
Gözden
değil.
Uzak olsun.
Evet, evet.
Ya
yapacak bir şey
biraz.
Yok. Ulemadan da fetva alınmış o zaman. Şimdi şöyle, karar mekanizması olanlar önlerinde bir iş geldi mi bakarlar. Artıları, eksileri şimdiki tabirle. Yani avantajları, dezavantajları. Yani ona göre karar verirler. Yani köpeklerin İstanbul'da durması hijyen açısından, emniyet açısından vesaire sebeplerle mahsurlu görülmüş ve tekneye doldurulmuş. Sivriada'ya giderken bir fırtına çıkmış Marmara'da. Ki Marmara'da da fırtına çıkar ama nadirdir. Fırtına tekneyi sahile geri itmiş. Demişler ki bu
bir işaret.
İlahi işarettir. Biz bunu yapmayacağız. Oğlu Sultan Aziz zamanında, ki Sultan Aziz Avrupa'ya gitti. Avrupa'yı gördük. Avrupa'da köpek möpek yok. Sokaklarda buralar köpek dolu. Geldiğinde hükümet karar aldı ve İstanbul'un köpeklerini topladılar. Sivriada'ya götürdüler. Bu muvaffak oldu. Tabii köpekler gene çoğaldı. Yani hepsini götürmeleri mümkün değil. Alman İmparatoru İstanbul'a geldiği zaman sokakları gezecek. Onun hangi seyahati? 1889'daki İstanbul köpeklerini tekrar topladılar. Sultanımız zamanındaki İmparator Kaiser sokaklarda gezerken böyle olmasın. Fakat halk protesto etti sokak köpeklerinin toplanmasını. Bunun üzerine belediye sokak köpeklerini toplamaktan vazgeçti. Kaiser zamanında. Gelelim Meşrutiyet devrine. Meşrutiyet devrinde 1910 senesinde hükümet karar aldı. İstanbul Belediyesi karar aldı. Bütün köpekler toplanacak. Hiç kimse yanaşmadı. Çingenelere para verdiler. Tahta kıskaçlarla sokak köpeklerini topladılar. Kafeslere doldurdular ve Sivriada'ya götürüp bıraktılar. Bununla alakalı yakın zamanda olduğu için çok hatıralar vardır. Bu hayvanların uğultuları günlerce İstanbul'u sardı. Bunlar da orada öldüler, oranın şeyi mahdut. Gemilerle geçenler onlara yiyecek, ekmek falan atıyorlardı. Da bir kısmı öldü, bir kısmı hayatta kaldı. Hayatta kalanlar ölüleri yediler. Sonra onlar da öldüler ve böyle bir facia yaşandı. Ertesi sene Cemil Topuzlu doktor, belediye reisi, o da aynı kalan köpekleri topladı, yine Sivriada'ya götürdü ve orada öldüler. Daha sonra bir Fransız, Marsilyalı bir Fransız, bu köpeklerin kemiklerinin ihalesini kazandı. Belediye, evet.
Ne yaptı bunlar?
Bunları sanayide kullanmak için bu kemikleri toplamak ihalesini aldı. Sivriada'ya adamlarıyla çıktılar ve buradaki köpeklerin, şimdi gitseniz Sivriada'ya şey bulamazsınız.
Kemik yok.
Kemik bulamazsınız.
Leşlerini toplayıp almış
evet,
tabii.
Yani halk ondan sonra, tabii itin duası kabul olsa gökten kemik yağardı diye bir tabir vardı ama halk daha sonra Trablusgarp mağlubiyeti, Balkan Harbi mağlubiyeti, Cihan Harbi mağlubiyeti, bunların hepsini bu köpeklere yapılan muameleye atfetmiş ve köpeklerin ahı tuttu demişler.
Eskiden böyle yakıştırmalar zaten sevilir. Yani sebep sonuç ilişkileri kurmak eski İstanbul toplumu için yabancı bir şey değil ama yani ben şimdiki aklımla bakıyorum başka bir yöntem.
Bulamadılar işte o zaman. Yani bulunsa iyiydi. Yani acı bir şey.
Evet.
Yani acı bir şey. Şimdi mesela şimdi uğraşamıyor belediye, kolay bir şey değil. Yani aşılıyor. Yani köpek itlafı kolay bir şey değil. Yani köpek itlaf etmek
hiçbir canlı
şey değil.
İçin kolay değil. Yani işte bir tavuk gribi çıkardılar, tavuklar itlaf edildi.
Kolay bir şey değil.
O da kolay
bunları
bir şey değil.
Bunları toplamak kolay değil. Bunları belli yerlere koymak kolay değil. Son zamanlarda şehir köpeklerinin, mesela şehir köpekleri saldırmaz. Ama son zamanlarda tahmin edilemez derecede sokak köpeklerinin saldırısı vaki.
Şöyle, laboratuvarda üretilen köpekler.
Evet.
Vatandaşlar korkuyorlar bununla.
Evet.
Bir yasak çıktı biliyorsunuz.
Evet.
Ve sokağa bırakıyorlar bunları.
Bırakıyorlar evet.
Ve o köpekler doğal
evet.
olarak hani bir şekilde beslenmeye, bazıları
evet.
çiğ etle beslenmeye evet. alışmış. Ve bunun devamını istiyor.
Bundan bahs. Bunun sebebini bu olarak söylüyorlar evet.
Evet. Yani dolayısıyla bu yine bizim hatamızdan kaynaklanıyor.
Doğru. Doğru. Yani köpek dediğim gibi yani ne kadar negatif olursa işte köpeğe atsan yemez derler mesela. O kadar kötü ki köpeğe atsan yemez veya birine böyle dal kabukluk edene işte köpeği gibi derler. Çok kötü yerlere köpek bağlasan durmaz derler. Yani az bir şey verdiğin zaman köpeğe kemik mi atıyorsun derler. Böyle başıboş adamlara sokak köpeği derler. Ama şurası da bir hakikat ki insanlar bu köpeklere yapılan muameleye acımışlar. Bugün de insanlar öyle. Bugün de insanlar öyle. Ama şimdi şöyle bakıyorsunuz bir tarafta köpeklerin saldırdığı çocuklar, insanlar ve kolay bir şey değil.
Elbette başımıza gelse sokakta gece karanlıkta düşünsenize. Hele hele
köpekten korkan birisi için bir şair demiş ki Es'adül yevmi yevmün la erel kelbe la erel kelbe velel kelbi yurani. Günlerin en mesud odur ki o gündür ki ben köpeği görmedim. Köpek de beni görmedi. Bir şark kasabalarından birinde müftülük ya. Hatta köpek duası falan vardır. Derler ki işte köpek yere eğilirsen taş almaya kaçar veya işte köpek korkanı bilir. Hatta köpeği korkanların kulaklarının arkasından başkalarının görmediği dumanlar çıkar. Onun için yere çömelirsen köpek saldırmaz ama bunların hiçbirisi doğru değildir. Yani tecrübeyle sabittir. Hiçbir köpek
korktuğunuzu hisseder derler.
Hissederse köpeğin saldırdığı söylenir. Havlayan köpek ısırmaz diye de bir tabir vardır. O da bir tabirdir. Şimdi şark kasabalarından birinde müftülük yapmış bir zat vardı. Alistan Efendi o bana anlat dedi ki bir gün sokakta gidiyorum. Bir köpek bana saldırdı. Davar köpekleri saldırır, bekçi köpekleri saldırır. Av köpekleri saldırmaz ama bu ikisi saldırır. Onun için mesela köylük yerlerde hani köpeksiz köyde değneksiz gezilmez derler. Hatta derler ki öyle bir zaman ki taşları bağlamışlar köpekleri salmışlar. Yani atacak taş yok. Yani bu mecaz manada kendini müdafaa edecek hiçbir şey yok demektir. Köpek dedi benim üzerime saldırdı. Ben başladım koşmaya. Köpek kovalıyor. Kaçtım. Bir evin kapısını açtım. Eskiden evler biliyorsunuz kilitli olur olmaz falan. Girdim içeriye dedi. Baktım içeride kadınlar var. Kadınlar kaçtılar. Müftü Efendi içeri girmiş. Demiş ki benim sizinle alakam yok. Ben arkamı döndüm onlara diyor. Neyse bağırtıya insanlar geldi. Beni kurtardılar. Köpeği tuttular. Dediler ki Müftü Efendi sen köpek duası bilmiyor musun? Oku üfle köpek sana saldırmaz. Dedim ki ben köpeği gördüğüm zaman kelime-i şehadeti unutuyorum. Nerede kaldı ki köpek duasını hatırlayayım da.
Onu söyle.
Okuyayım. Yani böyle.
Herkes de böyle korkmaz ama tabii. Bir de Leyla'nın kapısından geçen köpek var ki. Tabii. O yani, bekleniyor. Özellikle.
O Leyla'nın köpeğin ayaklarını yüzüne sürmüş Mecnun. Bu demiş Leyla'nın köyünün topraklarına değdi. Yani hatta Mecnun için anlatırlar. Kays ne sevda. Leyla yüz vermiyor buna. Leyla da çirkince bir kızcağızmış. Ama işte aşk bu. Aşkın gözü kördür. Gidiyor. Leyla şimdi akşam diyor köpeklere yal verecek. Ben de o vesileyle görürüm. Davar köpekleri var. Köpekler buna hırlıyorlar. Diyor ki susun susun ben de Leyla'nın köpeğiyim diyor. Neyse Leyla geliyor. Köpeklere yal veriyor. Yal derler. Halk arasında it. Köpeğe it derler malum. Biraz daha onun galizidir. Bir bakıyor ki bu orada. Yal tabağını Mecnun'un suratına vuruyor. Yani sen nereden çıktın? Burada da mı sen? Fakat Mecnun buna çok seviniyor. Bana diyor köpeklerden farklı muamele etti. Yani onlar gibi davranmadı.
Nasıl demek ki kalbinde.
Tabii makbul köpekler de var. Yani düşünün köpek bu kadar kötü bir hayvan olduğu halde İslam kültüründe bir köpek var. Yani Eshab-ı Kehf'in köpeğidir. Kıtmir diye meşhurdur. Kur'an-ı Kerim'de İsim verilmeden zikredilir bu köpek ve hadis-i şeriflerde cennete gideceğinden bahsedilir. Niçin? Bu köpek şuursuzca da olsa hakkı takip etmenin sembolüdür. Biliyorsunuz 6 genç Efsus şehrinde, Anadolu'da, burası Tarsus'tur, Efes'tir. Allah'a iman ediyorlar putperestlik zamanında, Bizanslar zamanında. Bunlara yapılan tazikler o kadar artıyor ki Yemliha, Mislina, Mekselina, Mirnuş, Taberni, Şazenuş. Artık tabii isimleri böyle değil. Aslında Titus, Tiberius, Markianus isimleri böyle de Arapçalaşması böyle. Süryanice'leşmiş olanı böyle. Bir çobanla karşılaşıyorlar. Çoban da iman ediyor. Kefeş de Tayyus, Kifas Tatius yani ismi. O da onlara ekliyor. 7 kişi oluyorlar. Şeyin köpeği de bunların peşinden gidiyor. Kıtmir.
Çobanın.
Çobanın. Taş atıyorlar. Dile geliyor. Atmayın, ben de sizinle geleyim. Bir mağaraya sığınıyorlar. Mağarada 300 sene uyuyorlar. Köpek de onlarla beraber. Uyandıkları zaman bulundukları belde tamamen iman etmiş. Ondan sonra tekrar mağaraya girip uyuyorlar. Bu Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz Kehf suresinde anlatılır. Bunların köpeği bile böyle, hatta Şeyh Safi'nin bir şiiri var. Ya Rabbi diyor, sen diyor, Eshab-ı Kehf'in diyor, köpeği olduğu için Kıtmir'i cennete koyuyorsun. Ben senin eshabının, yani peygamberin ve onun eshabının köpeğiyim. Reva mıdır beni cehenneme atman?
Beni de.
Beni de cennete koy. Onun için bir de böyle bir köpek var kültürümüzde. Yani zor köpeklerin, köpeklerle yaşamak zor. Köpeksiz yaşamak da zor. Ama ne yapılır, ne yapılır bilemiyorum. Yani bu ciddi bir meseledir. Bununla alakalı elbette ki bir şeyler yapılması lazım. Çünkü bu böyle gitmeyecek. Yani sadece saldırmayla değil, bunun ilerisinde muhtemelen daha farklı şeyler de olacak. Biliyorsunuz sizin anlattığınız gibi laboratuvar köpekleri var. Manasız çiftleştirilmiş köpekler var. Köpek şeysi bozulmuş. Bundan nasıl bir çözüm bulunur bilemiyorum. Yani eskiler adaya götürmüşler, öldürmüşler. Bu bile bir çözüm olmamış İstanbul köpekleri için.
Demek ki artık onu bir çözüm olarak zaten günümüz Türkiye'sinde düşünemeyiz ama... pek çok şey değişmiş İstanbul'da.
Öyle.
Bakıyorsunuz tarih... Binalar, insanlar ama bu hiç değişmemiş. İstanbul'un
sokak köpekleri hiç değişmemiş. Mesela kediler değişti. Eskiden sokakta kedi rastlamazdınız. Azdı kediler. Çünkü kediler evlerdeydi. Şimdi evler kedi beslemekten uzaklaştı. Onun için kedileri sokaklara döktüler. Hadi onların gene besleyenleri var. Kedi daha munistir. Kendini sevdirmesini bilir. Köpekler de dediğiniz gibi onların yemlerinden, artıklarından geçiniyorlar. Bir de tabii şimdi şehirler zenginleşti. Çöpler köpekleri besleyecek halde ama... Artık köpekler o köpekler değil. Yani çöpten beslenecek halde değil köpekler. Artık normal mama bekliyorlar.
Ona da izin vermiyorlar, dağıtıyor etrafa çöpü.
Doğru.
Aslında bu da bir hastalık
sebebi.
Çok teşekkür ederim bugün için. Tekrar görüşmek üzere.
Hoşçakalın.